Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Temmuz 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento Muhabiri Şerife Güzel olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Şerife Güzel'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz spor yazarı Ali Öcal olacak. Bir telefon bağlantısı yapacağız programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet Gazetesi'nin manşeti otizmli Down sendromlu çocuklarımızı Türkiye fark edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi otizm, Down sendromu gibi gelişim bozukluğu olan bireyler için ülke çapında farkındalık çalışmasına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'de yaşayan 1 milyonu aşkın otizmli dahil Down sendromlu ve gelişim bozukluğu olan bireyler için farkındalık çalışması başlatacak. Otizm ve Down sendromu tanısı konan çocuklara sahip milletvekillerinden oluşan araştırma komisyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya da ziyaretlerde bulunacak. Önce Batman, Kırşehir, Konya, Manisa ve Bursa'ya gidecek. Komisyon Başkanı Kemal Çelik, özel sektörden nasıl faydalanabiliriz? Bu çocuklarımız hangi işlerde çalışabilir? İstihdamı nasıl geliştirebiliriz? Tüm bunları hep beraber değerlendireceğiz ve çok güzel bir rapor ortaya çıkaracağız dedi. Otizm görülme sıklığı son yıllarda 59 doğumda 1'e kadar düştü. En yüksek otizm oranına dünyada Güney Kore'de rastlanıyor demiş Milliyet Gazetesi. Bir başka haber, faytonda sınırlı sayı formülü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu'nun adalarda fayton atlarını incelemesinin ardından siyasi partiler çözüm arayışında mutabakat sağladı. Atlı fayton sayısının sembolik bir sayıya düşürülmesi ve belli bir güzergahta sadece turistik tur amaçlı hizmet vermesi gündemde. Ayrıca adalarda faytonun yerini alacak başka bir ulaşım sistemi planlanıyor demiş Milliyet Gazetesi. Bir haber daha aktaralım bu gazeteden. Metruk binalar hızla yıkılacak. Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu önümüzdeki dönem atılacak adımları belirledi. Sokak ve parkların güvenliğine ağırlık verilecek. Tütün, nargile ve elektronik sigarayı içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatı güncellenecek. Oyun salonları ve internet kafelerle ilgili mevzuat elden geçecek. Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadele mücadelede kurumlar arası işbirliği güçlendirilecek demiş Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti kapalı çarşı, kapalı gişe. Kapalı çarşı esnafı son dönemde büyük bir turist bereketi yaşıyor. Dükkanların tamamının dolu olduğu tarihi çarşıya Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan turist yağıyor. 2 yıl öncesine kadar çok zor durumda olduklarını ifade eden Kapalı Çarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat'ın anlatımına göre 2019'la birlikte kötü günler geride kaldı. 3600 dükkan bulunan çarşıda bir tane boş yer yok. Hanlardaki depolar bile satış noktasına çevrildi. 2 yıl önce 103 dükkan el değiştirmişti. Şimdi ise insanlar sırada. Döviz kurundaki değişimler kapalı çarşıya yabancı ilgisini artırdı. Özellikle kuyumcu ve pırlantacılar daha fazla iş yapıyor. Çarşı akşam 20'den kapandığı halde müşterileri boşaltmak saat 21'e kadar sürüyor. Avrupalı turistler az da olsa çarşıya yeniden gelmeye başladı. Ana cadde üzerindeki dükkanların kiraları 15 bin doları bulabiliyor demiş Hürriyet gazetesi. Hemen yan tarafta haftaya geliyor başlığı var. S-400'de geri adım diyor Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bu ayın ikinci haftasında geleceğini söyledi. İsmail Demir, S-400 alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok. Ama Türkiye ürünü gerektiği zaman ve yerde kullanmak üzere harekete geçebilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin olası yaptırımının bir süre zorluğa yol açsa da sonuçta savunma sanayisinin güçlenmesine neden olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da füzelerin konuşlandırılacağı yerin belirlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalıştığını belirterek S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak. Egemen bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiştir, bunu aktif olarak kullanacaktır dedi diyor Hürriyet gazetesinin haberi. Bir başka haber bu gazeteden aktaracağımız Yüksel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde göreve başladı başlığını taşıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yargıç olarak seçilen Saadet Yüksel önceki gün yemin ederek göreve başladı. Yüksel'in Strasbourg'daki yemin törenine Türk yargısının en üst kademesi tam kadro katıldı. Basına kapalı töreni Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör izledi. Yüksel 9 yıl boyunca bu görevi sürdürecek. Sabah gazetesinin manşeti direksiyon başında ekmeğinden oldu. Adana'da belediye otobüsü şoförü Remzi Kızılboğa seferdeyken telefonu çaldı. Arayan büyükşehirdi. Yolcuları indir, işten atıldın. İki çocuk babası Remzi Kızılboğa Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförüydü. İşe 7 ay önce girmişti. Bir süre önce kredi çekip ev almıştı. Önceki sabah her zamanki gibi erkenden sefere çıktı. Duraklardan yolcularını aldı. Yolda giderken Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanlığı'ndan telefon geldi. Açtı. Karşıdaki ses yolcularını indir artık çalışmıyorsun dedi. Direksiyon başında işten atılmıştı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti S-400'leri haftaya göreceksiniz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama Temmuz'un ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz dedi. İsmail Demir, S-400'ün konuşlandırılacağı yere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce değerlendirme yapılacağına işaret ederek biz şimdi S-400 alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok ama Türkiye'de Türkiye ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir. Bu da hareket planlayıcılarının vereceği bir karardır şeklinde konuştu Demir. Yaptırımlara gelince bu yaptırımlar az çok biliniyor. Biz onlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir. Ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, bilenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak, daha da güçlendirilecektir ifadelerini kullandı. Aktif olarak kullanılacak başlığı var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da S-400 hava savunma sistemi ile ilgili ülkemizin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmış bir projedir. Yakın bir zamanda teslimatı başlayacak, aktif bir şekilde kullanılacak dedi. Bir de zirveler Türkiye'de başlığı var sürmanşette. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirve Ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dedi. Sözcü Kalın, devamında da geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındığını söyleyerek Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak ifadelerini kullandı. Türkiye gazetesinin manşeti kandırılmaya doyamadık. Tele sahtekarların son kurbanı eski CHP'li vekil diyor Türkiye gazetesi. Ecevit'in özel kalem müdürü Remzi Özen telefon edip FETÖ'yle bağlantınız var diyen sahte savcıya milyonlarca lirasını kaptırdı diyor gazete. Onlarca ikaza ve habere rağmen binlerce vatandaşın yanı sıra ceza profesörleri bile telefon dolandırıcılarının ağına düşmekten kurtulamıyor. Sahtekarların son kurbanı eski CHP'li Remzi Özen oldu. İzmir'de yaşayan Özen, MİT'le ortak operasyon yürütüyoruz. Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor. Sizi listeden çıkarmam için bankadaki bütün paranızı çekip getirin diyen sahtekarlara inandı. Star gazetesinin manşeti camilere hücre evi muamelesi. Almanya ırkçıları teşvik ediyor demiş Star gazetesi. Ilımlı İslam konferanslarına ev sahipliği yapan ve FETÖ sapkınlığına destek veren Berlin yönetimi camileri terör merkezi gibi izlediğini itiraf eden skandal bir rapora imza attı. Alman İç İstihbarat Servisi BFV yayınladığı 2018 raporuyla Kuzey Ren-Vestfalia eyaletindeki her 8 camiden birini takip ettiğini duyurdu. Eyaletteki 850 camiden 109'unu Selefiliğin ve DAEŞ'ın takibi bahanesiyle cemaatleriyle birlikte fişleyen raporda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilerin de yer alması dikkat çekti diyor Star gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti biz yalnızca adalet istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ, PKK, FETÖ, Neonazi hepsi aynı dedi. Birleşmiş Milletler'in PKK'ya meşruiyet kazandırmaya kalkmasını, Amerika'da terörist elebaşına yazı yazdırılması, perde gerisindeki kirli oyunları ortaya koydu. Erdoğan, skandal gelişmeler üzerine ben devreye gireceğim ifadesini kullandı. Akşam gazetesinin manşeti bizi Türkiye yetiştirdi. Türkiye'de üniversiteyi burslu okuduktan sonra ülkelerinde bakanlığa kadar yükselen Irak İletişim Bakanı Yusir ve Afganistan Çalışma Bakanı Sadat Akşam'a konuştu. Yusir, Hacettepe Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini bitirdim. Türkiye bize kapılarını açtı, sofrasını ve okullarını paylaştı. Bana sadece eğitim değil, ailem ve çocuklarımla birlikte sıcak bir dostluk da verdi. Vefa ve ve gönül borcumuz var. Türkiye bizim ikinci vatanımız dedi. Sadat, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü bitirdim. Ülkeme döndüğümde de Türkiye'de edindiğim tecrübeyle Afganistan'ın ilk özel televizyonunu kurdum. Türkiye bana fırsat tanımasaydı bu başarıya ulaşamazdım. Türkiye'de eğitim almak bir ayrıcalık dedi. Milat Gazetesi'nin manşeti iyi oldu mu? HDP'den İYİ Parti'ye haddinizi bilin, sayemizde buradasınız. HDP'li milletvekili meclis kürsüsünden Akşener'in milletvekillerine İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK'ya gönül verenler sayesinde o koltuklarda oturuyorsunuz deyince ortalık karıştı demiş Milat Gazetesi. Bugün son gazetemiz Yeni Şafak gazetesi olacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti e-nabızda yapay zeka devrimi. Türkiye dünyada ilk defa yapay zeka ile kontrol edilebilecek e-nabız uygulamasına geçiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hiçbir ülkede dijital onay sisteminin olmadığına dikkat çekerek MR ve tomografiyi e-nabız üzerinden takip ediyoruz. Sezaryen ve obezite ameliyatlarına dijital ortamda onay verilecek. Bunları yapay zeka ile denetleyeceğiz dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Doğan Can Aksoy hattımızda bizi bekliyor. Doğan Can Aksoy günaydın.
Günaydın Aziz Doğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün Türkiye'nin gündemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım her zamanki gibi. Öncelikle şunu söyleyelim. Bugün Ankara'nın önemli isimleri İstanbul'da olacak. İşte o isimlerden bir tanesi de tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da yürütecek ve bugün Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katılıyor olacak. Yani Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanına eşlik edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir diğer isimse Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün İstanbul'da olacak ve o da 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ziyaret edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir görüşme gerçekleştirecek, bir ziyaret gerçekleştirecek. Tabii Ankara'da da yine önemli programlar var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Genel Kurulu'na katılıyor olacak. Bugün 17. Genel Kurul'a katılım gösterecek. Tabii ki Ankara'nın her zamanki gibi bir diğer önemli maddesi de FETÖ yargılamaları, 15 Temmuz darbe girişimi davaları. Bugün de iki dava yine devam ediyor olacak. Bunlardan birincisi Akıncı Üssü davası, bir diğeri de Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası. Bu davalarda Ankara'da görülmeye devam ediyor olacak. Bir diğer aslında önemli gündem maddesi de makas terörüne ilişkin mücadele sürüyor. Emniyet güçlerinin trafikte makas terörü yaşatanlara yönelik mücadelesi sürüyor. Bu konuya ilişkin de bugün Ankara'da ekipler çeşitli noktalarda havadan denetim yapacak. Helikopterlerle emniyet güçleri Ankara'da makas terörü yaşatanlara göz açtırmayacak diyebiliriz. Evet, ekonomiye bakacak olursak bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan-Haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak. Yine TÜİK'te Dünya Nüfus Günü 2019 haber bültenini yayınlıyor olacak. Bir diğer önemli gündem maddesi de bugün hacı adaylarını ilgilendiriyor. 700 hacı adayı bugün İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlanıyor olacak. Son olarak bir de sıcak gelişmeyi aktaralım sizlere. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bugün önemli bir açıklama yaptı. Az önce Twitter hesabından duyurdu. Daha önce müjdesini verdiğimiz 29.689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12.000 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun açıklamasında bulundu Fahrettin Koca. Yani 12.000 yeni sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı'na bu gelişmeyi de duyuralım ve sözü tekrar size bırakalım.
Doğan Can Aksoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel. Şerife Güzel, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazetelere baktığımızda aslında dün gündemi aktarırken muhabir arkadaşlarımız iki önemli toplantıdan bahsetmişti. Birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecekti. Bir de Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacaktı. Bu iki önemli toplantıdan ayrıntılar var gazetelerde. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Bu toplantıyı nasıl değerlendireceksiniz? Öyle başlayalım sohbetimize.
Milletvekilleriyle toplantı yerel seçim sonrası için önemli bir değerlendirme başlangıcı AK Parti açısından. Hem 31 Mart seçimleri, peşinden yenilenen İstanbul 23 Haziran seçimleri, AK Parti'de belirli organların tekrar bir gözden geçirilmesi ve değerlendirme yapılması sürecini de beraberinde getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri vardı. İki seçim sonrasında da yapmış olduğu seçim sonuçlarıyla ilgili gereken değerlendirmenin yapılacağı, vatandaşın verdiği mesajın kesinlikle hani alınıp yerine de getirileceği, gereğinin yapılacağı yönünde. Milletvekilleriyle bu istişareler zaman zaman yapılıyordu AK Parti'de. Ama şimdi önemi yani seçimden çıkan sonucun değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Ve ilk grubunu dün bir araya getirdi Cumhurbaşkanı. 60 dolayında milletvekili katıldı. Bunun 3-4 grup şeklinde tamamlanmasını bekliyoruz. Cumartesi günü de İstanbul milletvekilleri belki Marmara bölgesini İstanbul'da toplayabilir. İstanbul milletvekillerinin yanı sıra. Sonraki hafta içinde de diğer grupların olmasını bekliyoruz. Toplantının olması açısından böyle bir önemi var. Çünkü seçim süreçlerinde yapılmış olan yanlışlar ya da sonuçlara etki edecek alınan kararlarla ilgili söylemek istedikleri var milletvekillerinin. Bunları doğrudan Cumhurbaşkanı'na söyleyebilme imkanı bulmuş oluyorlar bu toplantıda. Ki dünkü toplantıda bu anlamda önemliydi. Hem Cumhurbaşkanı'nın sözleri var orada, hem vekillerin ifadeleri var. Milletvekillerinin daha çok yeni sistemin uygulamasıyla ilgili yaşanan sorunlardan yakındıklarını öğreniyoruz biz toplantıda. Özellikle bakanlara ulaşma, bakan yardımcılarına ve bürokratlara ulaşma konusunda yaşanılan bir sıkıntı söz konusu AK Parti'deki vekillerin ifadesi bakımından söylüyorum. Yeni sistem biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yasama ve yürütmeyi tamamen birbirinden ayırmıştı. Bakanlar, kabine üyeleri hiçbir şekilde meclis bağlantısı olmayan isimlerden, eski siyasi isim olsa bile sonuçta vekilliği sona ermiş isimlerden oluşuyor. Bu da hem özel sektörden hem de bürokrasi kökeninden gelmiş isimler açısından tam meclisin yaptığı işlevin kavranamaması gibi bir sonucu da beraberinde getirebiliyor. Yani bilmiyor demiyorum, mutlaka meclisin ağırlığını biliyorlar ama bireysel olarak milletvekili ne yapar sorusuna onlar genelde yasa yapar diye cevap verebilirler. Aslında ama mecliste milletvekilleri sadece yasa yapmıyor. Milletvekillerinin esas görevi vatandaşın talepleri, bölgelerindeki yapılacak olan iş ve işlemlerle ilgili de bir nevi aracılık yapmak. Yani işleri kolaylaştırma bakımından katkı sağlamak. Yani Türkiye'de ne yazık ki böyle bir sistem oturmuş ve milletvekili de doğal olarak bu sistemin parçası haline geliyor. Yani vekiller de belki bu durumdan rahatsız ama buna da çok pratikte bireysel olarak yapacakları bir çözüm bulunmuyor. Zira köyün yolunu yaptıracaksa bir muhtar önce milletvekiline gidiyor. Hani vekilim şu yolu ne yapacağız bir yaptıralım diye. Milletvekili de o köyün yolu için burada yollara düşüyor. Hangi bakanlıktan ödenek çıkacak, nereden asfalt bulunacak, nereden araç temin edilecek. Milletvekilinin sorunu mu aslında değil ama sonuçta sistem böyle yürüyor. Uygulamadaki bir sorunların da giderileceği yerler, yani vekil orada aracı ama giderileceği yer sonuçta yürütme organı. Eski sistemde vekiller bir şekilde milletvekilliğinden bakanlığa geçiş yaptığı için bu hassasiyetin daha çok farkında olabiliyorlardı. Çünkü vekilken kendilerine gelmiş ve karşılayamadıkları talepler konusunda bakanlara belki kızgınlıkları var, belki taleplerle ilgili beklentileri yoğun oluyordu. Dolayısıyla kendisi de bakan olduğunda bu hassasiyeti gözetebiliyordu. Şimdi özel sektörden gelen birisini düşündüğünüzde onun için çok hassasiyet taşımıyor olabilir. Yani o milletvekili sonuçta yasayla uğraşsın, mecliste uğraşsın diyebilir. Şimdi vekillerin bu yönde yoğun bir talepleri var. Cumhurbaşkanının da bu taleplere duyarsız kalmadığını öğreniyoruz biz toplantıda. Not aldığını ve özellikle telefonlara çıkılmaması konusunda hassasiyet gösterdiğini hem bakanlar, bakan yardımcıları hem de bürokratlar açısından kim çıkmıyorsa telefonlara bunların isimlerini lütfen bildirin. Hem grup yönetimine hem parti yönetimine bunların gereğini yapalım ve uyarılarda bulunalım dediğini öğreniyoruz biz. Bu sistemin işleyişi bakımından vekillerin karşılaştığı ve dile getirdikleri sorunlar. Bir de yeni sistemin oturup oturmadığı konusu var. O da siyasetin gündeminde. Seçim öncesinde çok yoğun değildi ama seçim sonrasında yani muhalefet partileri daha çok söylüyor bunu. Tekrar parlamenter sisteme dönülmesi gerektiği tezini işliyorlar. Ama özellikle CHP'de seçim sonrasında bir tekrar parlamenter sisteme dönüş yolunda bir hazırlık çalışmasının başladığı yönünde haberler geliyor, açıklamalar yapılıyor CHP yetkililerinden. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da toplantıda buna yönelik lafları var. Onlar daha önemli. Geçen hatta MHP lideri de Bahçeli de grup konuşmasında sistemin geriye dönüşünün olmayacağı mesajı vermişti. Sayın Cumhurbaşkanı da dünkü toplantıda sistemde geri dönüşün olmayacağını, bazı aksamaların olabileceğini, çünkü yeni bir sistem olduğunu, yani bir yıllık bir sistem sonuçta bazı aksaklıklar olabilir diyor. Belki 5 yılda da çıkabilir bu aksaklıklar ama bunlar giderilerek, sistem düzeltilerek devam eder diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Geriye dönüşü isteyenlerin daha çok parlamenter sistemden, eski sistemden neman alan isimler olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla yeni bir sistem kuruldu. Bu sistemin eskisine göre çok daha iyi işlediği yönünde de sözleri var Cumhurbaşkanı.
Peki, evet, dünkü toplantıdan çıkan sonuçlar bunlar. Bir de Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında. O toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıda konuşulanları basın mensupları ile paylaştı. Tabii epeydir konuştuğumuz bir mesele var. S-400 meselesi. Onunla ilgili açıklamaları vardı İbrahim Kalın'ın. Bir de Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları yine gazete manşetlerinde yer alıyor. İsmail Demir S-400'leri haftaya göreceksiniz diyor. İbrahim Kalın da aktif bir şekilde kullanılacağını söylüyor S-400'lerin. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Bütün gözler şimdi Türkiye'nin alacağı S-400'lere çevrilmiş durumda dünyada. Yani önce alıp almayacağı yönündeki tartışmalar yoğunlaşmıştı. Amerika'nın bastırması ve Türkiye'nin bunu almaması konusundaki çıkışlarına karşın Türkiye kararlılıkla S-400 füzelerini alacağını ve kullanacağını ifade etmişti. Almayabilir, alırsa başka ülkeye verebilir, alıp kullanmayabilir gibi böyle her aşaması ayrı tartışma konusu oldu. Almayabilirden cevap mutlaka biz bunu alıyoruz ve anlaşması bitti şeklinde olmuştu. Sonra kullanmayabilire geldi olay. Şimdi kullanmaması, aktive edilmemesi yönünde yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar var. Türkiye'de bu açıklamayı da karşılıklı olarak değerlendirip hayır kesinlikle aktive edilecek ve kullanılacak mesajını vermeye başladı. Artık yani burada tabir yerindeyse dananın kuyruğu kopacak ve Türkiye kendi kararını verdiğini ve bu kararının arkasında durduğunu da ortaya koyuyor. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamalarla ya da baskılarla gideremeyecek ve kararından döndüremeyecek. Biz bunu artık tamamen görmüş oluyoruz. Yaptırımlar söz konusu olacak mı? Ne kadar olacak? Tartışılan konu bu. Esas Türkiye'yi bekleyen tehdidin bu olduğu ifade ediliyor. Savunma Sanayi Müsteşarının ifadelerin arasında bunu hafif görebiliyoruz.
Evet.
Yani bazı sıkıntıların olabileceği yönünde. Fakat o sıkıntının ne kadar olacağı konusu önemli Türkiye açısından. Bunu da Japonya'daki G20 zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı temaslardaki ifadelerden belki biraz daha çıkarabiliriz. Orada ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede bu yaptırım konusuna Trump'ın hiçbir şekilde değinmemiş olması ve ifadesinde yer vermemiş olması önem arz ediyor Türkiye açısından. Yani Trump'ın sözüne ne kadar güvenilir tartışması da ayrı bir boyut ama sonuç itibariyle sonuçta o Türkiye'ye baskı yapan ülkenin başkanı ve sözünün de bir önemi olması gerekir diye düşünüyoruz ya da düşünmek istiyoruz. Trump'ın sözlerinin içinde de yaptırım olmaması Kongre'nin yaptırım kararı almayacağı anlamına da gelmiyor tabii. Yani Türkiye'yi bekleyen böyle bir tehdit durumu var. Sadece yaptırımların hafif olabileceği yönünde bir beklenti var ve Amerika'nın yani Japonya'da Trump'ın sözlerinden Amerika'nın tavrının biraz daha yumuşak olacağı yönünde bir algı var bizim açımızdan. Dolayısıyla yaptırımların belki bazı isimlere geçmiş dönemde olduğu gibi bir işte mal varlığı tehdidi ya da giriş yasağı tehdidi gibi bir bireysel olabilecek tehditlerin olabileceği ifade ediliyor. Ekonomiyle ilgili çok sarsıcı bir tedbir olmadığı takdirde Türkiye bu yola kendi bildiği şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Yani Trump'ın belki de alınan kararları geciktirmesi de söz konusu olabilir. Böylece bir öteleme ve ötelemeyle birlikte de bir yumuşama havası söz konusu olabilir Türkiye açısından.
Peki o zaman Temmuz ayı içerisinde belki ikinci yarısından sonra esas her şey belki de gün yüzüne çıkacak, öyle mi diyoruz?
Artık gelecek çünkü şöyle bir satranç görüyoruz biz gazetelerde ya da açıklamalarda. Türkiye'ye Amerika'dan bir açıklama geliyor. İşte S-400'leri almaması yönünde. Türkiye cevap veriyor. Alacağını ifade ediyor. Sonra başka bir haber çıkıyor. Türkiye'nin aslında bu konuyla ilgili tam karar vermediği gibi bir kulis haberi ya da böyle bir perde arkası haber sızdırılıyor. Bunun üzerine Rusya'dan bir açıklama geliyor. Rusya diyor ki kesinlikle biz teslimatı yapacağız mesela. Zamanında gelmeyecek denildi. O haber nereden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum ama zamanında teslim edilmeyeceği gibi bir ifade ortaya atılınca bütün ilgili taraflardan hemen anında açıklama gelip bunun zamanında teslim edileceği ve alınacağı ifade edilmişti. Yani Rusya da burada aslında boş durmuyor. Önemli bir diplomatik savaş var aslında.
Evet.
Yani bu sadece bir savunma sanayi hamlesi değil, diplomatik savaşa da sahne oluyor Türkiye açısından, üç devlet açısından da.
Peki, bakalım Temmuz ayında, Temmuz sonuna doğru Ağustos'ta neler yaşayacağız göreceğiz.
Evet, gerçekten ikinci yarısından sonra biraz fazla ısınacak gibi gözüküyor.
Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı basın toplantısında kendisine kabine revizyonu, kabine değişikliği konusunda da sorular soruldu. Ve kabine revizyonu gündemimizde yok şu gün itibariyle dedi. Sizde nasıl bilgiler var?
Kabine revizyonu bizim gündemimizde de olmayacak ama AK Partili milletvekillerin gündeminde yoğun.
Öyle
yani,
mi?
Hani onlar gündeme getirmese... Aslında bizlerin de kabineyle ilgili herhangi bir gündeme getirme gibi şeyi yok.
Acelesi. O zaman daha çok AK Parti milletvekilleri
mi gündeme getiriyor? Evet, daha çok AK Parti içinde bir beklenti var. Şöyle biraz önce konuştuğumuz konu, yani bakanların çalışmaları, bakan performansının sahaya yansıması önemli. Sonuçta iktidar partisi yapılan iş ve işlemlerle kendini daha çok anlatabilecek. Muhalefet değil ki hani yapılanları eleştirsin, o daha kolay bir iş. Yapılanı herhangi bir şekilde bir yerinden tutup eleştirebilirsiniz ama bir şey yapıldıysa eleştirirsiniz. Yapılmaması da iktidarı ilgilendiriyor. Fazla bir şey yapılamadıysa vatandaşa da çok fazla söyleyebilecek bir şey kalmamış oluyor vatandaşın karşısına geçildiğinde. AK Parti milletvekilleri arasında kabinede mutlaka bir revizyon yapılması gerektiği çok sıklıkla dile getiriliyor. Parti yönetiminde dile getiriliyor. Kaldı ki bir önceki MYK'da yani son MYK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'na seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapılırken MYK üyelerinden yani kabineyi de dışında tutmayacak şekilde parti yönetimini de değiştirmesi gerektiği söylendi. Yani bizleri görevden alın, istifalarımızı kabul edin ve yeni bir ekiple çalışmak sizin hakkınız denildi. Yani her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı da seçim sonuçlarının AK Parti açısından çok büyük bir başarısızlık gibi gösterilmesinin doğru olmadığını ifade ediyor olsa da parti kurmaylarında bir iç değerlendirme sürekli olarak yapılıyor. Yani seçim neticesinde oy oranı olarak çok fazla bir düşüş söz konusu değil ama bir kaybın olduğu gerçeği üzerinden de bir değerlendirme yapmak gerekir diyorlar. Yani bir kayıp yaşadıysak bunun sebebi nedir? Bu sebebe etki eden etkenler nelerdir? Yani AK Parti açısından şu anda en önemli konu bu. Doğru tespit yapıp doğru noktalarda adım atmak gerekiyor. Bu kaybı önleyebilmek için. İktidar partisi sonuçta belirli bir zaman dilimi içinde yıpranmalar söz konusu olabiliyor. Yani kabine üyelerinin işte fonksiyonu burada ortaya çıkıyor. Yani başarılı bir bakanlık söz konusuysa bu yıpranmayı daha az hissettirebiliyor. Yani dediğimiz gibi vekilin bireysel davranışı etkili olabilir, bölgesinde sevilmeyebilir. İşte bazı kadrolaşma işlerine girebilir. Bir kitle yaratabiliriz kendine göre sevilen ya da sevilmeyen. Bunlar bireysel etkiler ama ülkeyi ilgilendirecek boyutlarda bir etkisi söz konusuysa o zaman daha çok işte kabineye bakıyoruz. Yukarı daha üst kesimlere bakabiliyoruz. Parti yönetimine bakabiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili gözden geçirme aşamaları. Kabine revizyonunu bugün için, hatta bugün için çok bekleyen var. Yani bugün artık bir her cuma mesajı gibi AK Parti'den kabine değişikliği revizyon
Evet.
beklentisi
Ama
mesajları
Perşembe'den haberi geldi yok diye, değil
hem
mi?
Perşembe'den yok denildiğine göre bugün beklememek gerekir herhalde diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu beklenti ne zamana kalıyor? Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu İstanbul'da işte cumartesi vekilleri topluyor. Sonrasında Bosna seyahati var. 2 gün sonra dönecek. Döndükten sonra 15 Temmuz süreci geliyor. Belki o arada bekleyebilirler. Hani bekleyenler olursa bekleyecekleri zaman dilimini söyleyeyim ben. İşte, Temmuz'un 15'ine kadar olan süreçte bir o haftada 3-4 gün bekleyebilirler. Temmuz'dan sonraki zaman dilimi gözden geçirmenin daha yoğun yapılacağı. Dolayısıyla aslında ucu açık. Ondan sonra bir Eylül-Ekim'e kadar süreç var. Yani
Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor, siz dediniz diye ben kabine değişikliği yapmam. Buna ben karar veririm diyor. Bu da tamamıyla hayata geçiyor anladığımız kadarıyla.
zaten şöyle bir şey, biz gazeteciler, hele ki siyasi muhabirlikte deneyimli olanlar, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrını artık biz anlıyoruz. Gazetenin herhangi birinde, herhangi bir küçücük yerinde yazıldıysa o zaten 3 ay ötelenmesi anlamına geliyor. Yani yazanlar, hani olmasını isteyenler eğer yazdırıyorsa, hep biz bunları söylüyoruz, İstiyorsanız yazmayın.
Evet, tam tersi oluyor
Çünkü
diyorsun.
şöyle bir şey, birileri istedi diye biz bunu yapmayız diyor Sayın
Evet.
Cumhurbaşkanı her defasında. Hani şu anda da şöyle bir şey diyor, artık vatandaş istiyor deniyor. Vatandaşın talebinde Sayın Cumhurbaşkanı zaten aldık,
Değerlendiriyor.
değerlendiriyoruz diyor. Dolayısıyla tavır ondan gelecek.
Peki. Bir de yine dünkü basın toplantısında aslında kulislerde konuşulan bir konu. Eski AK Parti milletvekillerinden Ali Babacan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşüp görüşmediği konuşutsu. İbrahim Kalın görüştüler ama içeriğini söyleyemem dedi. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Aslında biraz önce Cumhurbaşkanı'nın vekillerle kahvaltısını konuşurken o konu da değinilebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kahvaltı sırasında söylediği sözler var. Yani partiden ayrılıp gitmek isteyenler ya da yeni parti kurmak isteyenlerle ilgili. Parti içinde sırtından hançerlenmek olarak görüyor Sayın Cumhurbaşkanı bu tür davranışları. Ve buna yönelik de ifadeleri var. Seçim sırasında da bu ekibin çalışmadığını ve bunun da partiye zarar verdiğini ifade ediyor. Ali Babacan'ın görüşmesinin tamamen bir yol ayrılığı görüşmesi olduğu yönünde bilgiler var bizim elimizde de. Yani yeni bir yola giriyor ve parti üyeliğinden istifa edeceğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Hani bir nevi benden duyun, başkasından duymayın tavrıyla geldiğini ve bu görüşmenin de bu çerçevede bir veda görüşmesi olduğunu söyleyebiliriz bize yansıyan bilgiler açısından.
Peki, evet, ayrıntıları belki önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. Çok az bir süremiz kaldı. Bir de Birleşmiş Milletler'e verilen bir nota var. Kısaca onu soralım size. Böylece sohbetimizi
Evet, o
tamamlayalım.
Türkiye açısından çok önemli. PKK ile mücadele Türkiye'nin bugüne kadar 40 yıllık sürecinde önemli bir kanayan yarası ve gerçekten dünyada görülmemiş bir terör devam eden bu kadar uzun yıllar. Birleşmiş Milletler'in böyle bir tavra, yani PKK ile küçük yaştaki çocukların oradan ayrılmasıyla ilgili bir anlaşma sürecine gelebilmesi Türkiye açısından hayret verici bir gelişme. Yani bu kadar Türkiye'den habersiz mi yürütüldü, yoksa Türk yetkilileri de bunu bildi de biraz bilmemezliğe mi geldi? Ben açıkçası bir gazeteci olarak bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani Birleşmiş Milletler'de bir olay anlaşma boyutuna gelecek noktaya ulaştıysa mutlaka bunun birçok evresi olmuştur. Yani birden birini getirip hadi oturalım masaya denilmemiştir diye düşünüyorum. Türkiye nota veriyor Birleşmiş Milletler ama bence hem dışişleri hem de istihbarat birimleri açısından bir gözden geçirme yapması gerekir diye düşünüyorum.
Peki
çünkü çok ciddi bir süreç. Yani bir terör örgütünün elindeki teröristlerden çocuk yaşta olanların bırakılmasıyla ilgili bir anlaşmadan bahsediyoruz. Çok ciddi bir şey bu.
Evet.
Yani muhataplığın ötesinde oturulmuş masaya görüşmeler yapılmış, belli ki bununla ilgili müzakereler olmuş ve anlaşma boyutuna gelmiş bir olaydan bahsediyoruz. Türkiye bu arada hiç mi haberdar olmadı gerçekten bundan?
Ayrıntılar o zaman önümüzdeki süreçte
Bu
daha
çok
çok
önemli,
ortaya
evet,
çıkacak.
tartışılması gereken bir konu Türkiye açısından.
Peki, tartışmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, sağ olunuz. Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri yine işin biraz siyaset boyutuyla başlayalım isterseniz. Sporda şiddet yasa tasarısı var. Meclis gündeminde konuşuluyor. Orada neler yaşanıyor, ne aşamaya gelindi? Onu konuşarak başlayalım.
Evet, sizin de belirttiğiniz gibi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi konusunda bir yasa tasarısı görüşüldü ve tartışıldı ve bu yasa tasarısı kanunlaştı. Bu çok önemli bir gelişme. Gerçekten sporla birlikte anılmaması gereken, birlikte olmaması gereken çok ciddi olumsuzluklar yaşanmaktaydı spor alanında. Daha önce de bir yasamız vardı ama bu yasa cevap vermiyordu. 6222 sayılı bir yasayla bugüne kadar şiddetin önüne geçilemedi, düzensizliğin önüne geçilemedi. Dün meclisi de ben takip ettim. Çok ciddi görüşmeler oldu, fikirler oldu. Özellikle Spor Bakanlığı yapmış Osman Aşkınbak, Çağatay Kılıç gibi, geçmişte futbol oynamış Saffet Sancaklı gibi çok önemli spor adamları bu yasanın önemine dair çok önemli açıklamalarda bulundular. Artık çok ciddi tedbirler alınıyor. Yani artık spor alanındaki şiddete dair alanlar çok genişledi. Burada yapılacak hal ve hareketlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece spor müsabakalarının yapıldığı alan değil, seyahat alanından tutun tribünlere kadar, antrenman alanlarına kadar sporun ruhuna zarar verecek herhangi bir eylem gerçekleşirse mutlaka cezasız kalmayacak. Yani ben geçmişteki günlerimize bakıyorum. Yani Türk sporunda bu kanunun önemini anlatabilmek açısından. Biz geçmişte herhangi bir olumsuz ok olduğu zaman insanlar tepkilerini yuh çekmekle, İşte hakemin yönetimini beğenmediyse yuh çekiyorlardı. Ama Türkiye öyle bir yere gelmişti ki yuh çekmekten silah çekmeye gelmişti. Dolayısıyla bu kanun tasarısına çok ihtiyaç vardı. Aslında bu tür kanunlara da hiç ihtiyaç olmaması en büyük dileğimiz. Çünkü spor alanında bunların yaşanmaması gerekiyordu. Çok ciddi cezalar ve yaptırımlar var. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıla kadar hapis cezası bile verilebilecek. Özellikle sosyal medya konusunda da herhangi bir hakaretler olabilirse, sporun ruhuna ters düşen bildirimler olabilirse bunlar da cezasız kalmayacak. Dilerim bunlar hiç yaşanmaz. Ama biz bunları yaşadığımıza göre bu tür tedbirleri de almamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu sezondan itibaren spor severlerin çok dikkatli olmaları gerekir diye düşünüyorum.
Peki, hayırlı olsun ülkemize bu yeni yasa. Biraz da futbola bakalım. Futbolda transferler var. Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Ne aşamada, sizden öğrenelim.
Tabii yoğun bir şekilde, sizin de ifade ettiğiniz gibi 17 Haziran'da birinci transfer dönemi başladı. Bu Eylül'e kadar sürecek bir süreç. Dolayısıyla çok hareketli günler bekliyoruz ama ülkenin ekonomik sıkıntıları nedeniyle futbol da bundan nasibini alıyor. Geçmiş sezonlara göre biraz hareketsiz geçiyor. Ama buna rağmen takımlar transferlerini yapmaya başladılar. Özellikle 18 tane takımın Süper Lig'de mücadele edeceğini düşünürsek bu takımların yapacağı transferleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Her gün gazetelerde, televizyon ekranlarında, sosyal medyada çok ciddi paylaşımlar var ama bunlara dikkat etmek lazım. Çoğu da gerçekleşmeyen transferler oluyor. Mesela çok önemli bir transferi bekliyordu. Özellikle Vedat Muriç. Çaykur Rizespor'un santrforu, 24 yaşındaki Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Medipol Başakşehir'in radarına takılmıştı. Hangi takım acaba Vedat Muriç'i kadrosuna katacak diye beklerken dün futbolcu tarafından bir açıklama yapıldı. Vedat Muriç takımında kalacağına, 2020 yılına kadar Çaykur Rize ile sözleşmesi olduğu için bu transfere artık bir nokta konuldu. Ama burası Türkiye, hiç belli olmaz. Bir yıllık sözleşmesi de olursa, olduğunu düşünürsek, eğer iyi bir para gelirse mutlaka takımlar parayı önemsiyorlar. Dolayısıyla bu transferin de ben tam noktalandığını düşünmüyorum. Bir başka transfer haberi de yani bir Türk futbolcusuna yapılan transfer. Beşiktaş'tan Dorukhan'a gelen transfer teklifi, İtalya'dan geldi, Udinese'dan. 7 milyon avro gibi bir para. Bu çok ciddi bir para. Yani bu Türk futbolu adına hepimizin gurur duyması gerekiyor. Çünkü biz yabancılara bu kadar büyük paralar öderken bizim de böyle bir futbolcumuzun İtalya gibi çok üst düzey futbol oynayan bir ülkeden teklif alması çok önemliydi. Bu gelişmeyi de ben bugün bir not düşmek gerektiğine düşünüyorum. Çünkü 150 bin lira gibi bir parayla Eskişehir'den Beşiktaş'a transfer edilen bu genç futbolcu bu kısa zamanda Türk futboluna ve Beşiktaş'ın marka değerine çok önemli katkı sunduğunu düşünüyorum. Tabii takımlar transferlerin yanında sezon açılışlarına da başladılar. Artık sahaya inmeye başladılar. Çünkü Ağustos'un 10'undan itibaren 2019-2020 sezonu start alacak. Bu sezon Cemil Usta, Trabzonspor'un efsanevi futbolcularından ebediyete intikal etmişti. Onun adına düzenlenecek bir sezon olacak. Tabii takımlarımızı zor bir sezon bekliyor. Özellikle mali açıdan sıkıntılar nedeniyle borçların yapılandırılmasıyla ilgili net bir karar henüz gerçekleşmiş değil. Bu takımları çok zorluyor. Birçok takımın transfer yasağı var. Bunun yanında takımların en büyük gelir kaynağı olan naklen yayın hususunda da sıkıntılar var. Yayıncı kuruluş işte dövizdeki artış nedeniyle bir sabitleme istiyor kuru. Buna da takımlar şiddetle karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla bunun da nasıl neticelendiğini bilemiyoruz ama takımlar çalışmalarına başladılar. Transferler yapıyorlar. Sadece bu 18 takım içerisinde bir Ankara Gücü'nde sıkıntı var. Hala Ankara Gücü'nün teknik direktörü belli olmuş değil. Bu 109 yılı geride bırakmış Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan başkent temsilcisi Ankara Gücü'nün içinde bulunduğu durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Çünkü Ankara Gücü'nde bir kongre süreci tartışılıyor ama hala teknik adam yok, hala transfer yasağı kaldırılmış değil. Futbolcular alacakları nedeniyle sürekli ilgili yerlere müracaat da yapıyorlar. Tabii bunun yanında Ankara Gücü yönetimi içinde talip olan isimler çıkıyor ama netleşmedi. Kongre tarihi netleşmedi. Mehmet Yener 7-8 yıllık, 6-7 yıllık bir süreçte takım için önemli mücadeleler verdi. İkincilikten Süper Lig'e kadar getirdi. Ama büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Artık evet, böyle yönetilmesi çok zor. Dolayısıyla Ankara Gücü'ndeki gelişmeler de Türk futbolunu çok yakından ilgilendiriyor. Ankara'ya gelmişken Ankara'da iki tane organizasyon vardı. Çok önemli. Badminton Balkan Şampiyonası vardı. Gençlerimiz Balkan Şampiyonu olarak Türkiye'ye bir gurur yaşadılar. Yine Ankara'da gençlerimizin 19 yaş altı kız milli takımımızın Balkan Şampiyonluğu var voleybolda. Bunlarla çok mutlu olduk. Biraz da dünya ölçeğine baktığımız zaman kadınlar Dünya Kupası final karşılaşması oynanacak. Bu karşılaşmayı da çok önemsiyoruz. Bu karşılaşma da Amerika Birleşik Devletleri ile Hollanda arasında pazar günü oynayacak. Fransa'da 24 tane takım katılmıştı. Çok isterdim ki Türk kadınının da bu tür önemli turnuvalarda yer alması ama kadın futbolunda Türk futbolu maalesef istenilen yerde değil.
Kupa biraz daha erkek sporu olarak öyle görülüyor ama ülkemizde ama maalesef dünyada öyle değil.
Ama kadınların büyük mücadeleleri var. Futbol topunu erkek hegemonyasından kendi dünyalarına çekip almak için çok büyük mücadeleler veriyor Türk kadını. Bence bunlara destek olmak gerekiyor.
Evet, nasıl voleybolda, basketbolda tabii yapıldıysa futbolda
bunda
da yapılabilir.
Bunda da olması gerekiyor. Olması gerekiyor ve ben Türk kadınının bunu yürekten başaracağına inanıyorum.
Peki başka neler var?
İşte Amerika'da Kupa Amerika var. Brezilya Peru karşılaşması hafta sonu için çok önemli iki tane final karşılaşması. Hem kadınlarda hem de erkeklerde futbol adına çok önemli bir mesai olacak. Biraz da tabii tatil olması nedeniyle futbolda sadece transfer dışında ve sezon açılışı dışında çok önemli bir müsabakalar ve organizasyonlar görülmüyor. Gazeteciler açısından da yaz tatilleri böyle bir sıkıntılı geçer. Ama şunu görüyorum ki ekonomik manada kulüplerin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyorum. Yani kapanan kulüpler oluyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle futbolcularıyla sıkıntılar yaşayan, sporcularıyla yaşayan, sıkıntılar yaşayanlar var. Tabii sadece futbolla da sınırlı değil. Basketbolda, voleybolda, handbolda da özellikle handbolda kulüplerimiz kapanıyor. Onlar nasıl bir önlemler alacaklar? Onları yakından takip ediyoruz. Bu sene zor bir sezon Türk sporunu bekliyor. Tabii olimpiyat arifesi olması, 2020 olimpiyatlarının yaklaşmış olması da Türk sporu için çok önemli bir süreç. Artık onun şeyine girmemiz lazım. Bundan sonra işte sporun en büyük terazisine çıkacağız. Ne kadar doğru güzel işler yaptığımızı olimpiyat terazisinde göstereceğiz. Yani ne kadar sporda başarıyız. Sporda çok yatırımlar yaptık. Çok tesisler yaptık. Onu İşte olimpiyatta görebiliyoruz. En büyük spor organizasyonu olimpiyatlar. Artık olimpiyatlar içinde geri sayım başladı. Acaba kaç madalya alırız? Ne kadar şampiyonluklarla dönebiliriz? Olimpiyatlarda da çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Çünkü yatırım yapıyoruz ama bunun karşılıklarını henüz almış değiliz. Türkiye'nin tabii olimpiyat düzenleme gibi büyük de bir hayali var. Bunu gerçekleştiremedi bugüne kadar. Ama bu hayallerden de geri dönmeyeceğiz ve mutlaka bir gün Türkiye olimpiyat düzenleyecek. Ben şunu görüyorum, yani biz tesis yapıyoruz. Çok önemli tesisler yapıldı. Özellikle bu son 20 yılda Türkiye çok önemli tesislere kavuştu. İyi organizasyonlar da yapıyoruz. Türkiye'nin zaten yapısında bir ağırlama, konukseverlik kültürü var. Ama benim tek endişe duyduğum spor kültürü noktasında, sporcu sayısı noktasında eksiklerimiz var. Bunları süratle giderdiğimiz zaman Türkiye mutlaka olimpiyat düzenleyecektir. Buna yürekten inanıyorum.
Evet, sporcu yetiştirme ve altyapı konusundaki çalışmalara hız vermek gerekiyor.
Kesinlikle.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve gündemi bize aktardığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Spor dolu bir hafta sonu diliyorum.
Sağ olunuz. Teşekkür ederiz. Spor yazarı Ali Öcal bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz kıyılarıyla, Ankara'nın kuzey kesimleri Çankırı, Sinop, Kastamonu kıyıları, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle. Ankara parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, İstanbul parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 38, Erzurum az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu tahminleri de şöyle. Amsterdam az bulutlu 22, Atina az bulutlu 34, Bağdat açık 45, Berlin az bulutlu 21, Paris parçalı bulutlu 31, Roma açık 33, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Kiev parçalı bulutlu 24, Londra az bulutlu 26, Moskova az bulutlu 18, Lefkoşa sıcak 39, Madrid açık 35, Mekke açık 42, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Viyana açık 31 derece. Hava durumunu sunduk.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantımız var şimdi sırada. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde bulunmasıyla ilgili soruşturma istedi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Bob Menendez, silahların Libya'da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini hem de Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Bob Menendez, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazdı. Mektupta Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı silahların Libya'da ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatılması istendi. Bob Menendez, Mike Pompeo'ya hitaben yazdığı mektupta, "Eğer iddialar doğruysa yasalarımıza göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını kesmeniz gerektiğinin eminim farkındasınızdır" ifadesini kullandı. Menendez, silahların Libya'da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini hem de Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini de söyledi. Bu durumun Trump yönetimi tarafından aydınlığa kavuşturulmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Menendez, komite kapsamında gerekli işlemleri yapacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşını sona erdirmek için müzakereler gelecek hafta yeniden başlayacak. Açıklama Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow tarafından yapıldı. Bu amaçla ilk etapta üst düzey telefon görüşmesi planlanmaya çalışılıyor. Müzakereleri Amerika Birleşik Devletleri adına ticaret temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin katılırken, Çin'in üst düzey müzakerecisi ise Başbakan Yardımcısı Liu He olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Osaka'da G20 Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşme olumlu geçmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyılarında yer alan Kaliforniya eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20 yıl sonra meydana gelen ilk depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin merkez üssü Kaliforniya'nın güneyindeki Searles Vadisi'ne yakın bir çöl olarak açıklandı. Deprem Los Angeles ve Las Vegas'ta da hissedildi. Amerika Birleşik Devletleri güney sınırındaki göçmen akınını durdurmaya çalışıyor. Sığınma talepleri beklemeye alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmak için günlerdir sınırda bekleyen Latin Amerikalı göçmenler otobüslere bindirilip evlerine geri gönderildi ve sığınma taleplerini evlerinde beklemeleri istendi. Resmi istatistiklere göre bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişi sınırdan geri gönderildi. Teksas eyaletindeki kamplarda göçmenlerin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Trump yönetimi eleştiri oklarının hedefinde. Amerikan Kongre üyeleri sığınma merkezini ziyaret etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Bazı kongre üyeleri burayı sır olarak saklamalarının bir sebebi var çünkü şartlar çok korkunç ifadesini kullandı. Donald Trump ise Twitter'dan yayınladığı mesajında eğer yasa dışı göçmenler koşullarından mutsuzsa onlara gelmemelerini söyleyin. Bütün problemler çözülür ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Evet, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gündemi bize aktardı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Biraz önce Tuna Şanlı'nın aktardığı gündem maddeleri önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gündemi aktarırken oradaki bir tartışmadan bahsetti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan silahların Libya'da ortaya çıkması bir tartışma konusu oldu diyor Tuna Şanlı. Bir de geçtiğimiz günlerde Libya'da konunun bizi ilgilendiren bir boyutu var. 6 Türk denizcisini alıkoydu General Halife Hafter'e bağlı güçler Libya'da. Sonra bu denizciler serbest bırakıldı ama bir gerginliğe de sebep oldu. Şu an Libya'da durumun biraz gergin olduğundan bahsediliyor. Biraz Libya'yı konuşarak başlayalım.
Evet, evet. Libya'daki durum gerçekten çok ilginç. Yani 2010'lu yıllarda başlayan bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri insanlara dedi ki burada teröristler var. İşte Kaddafi terör örgütü üyesidir, terör destekliyor. Buraya operasyon yapmamız lazım diye Birleşmiş Milletler'den hatta operasyon yapılacağına dair değil de işte bir yaptırım uygulanacak, abluk altına alınacak diye bir karar çıktı. Ama o dönemde Birleşmiş Milletler'in kandırıldığını gördük. Sonra Kaddafi düştü. Kaddafi düştükten sonra bugün Trablus'ta olan resmi bir hükümeti Birleşmiş Milletler tanıdı. General Halife Hafter kimdir? Yani Libya'da nasıl bir uluslararası statüs var? Bunu birisi anlatması lazım. Çünkü Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet Trablus hükümeti. O zaman Hafter ne oluyor? Hükümete karşı gelen bir isyancı durumuna geliyor. Ve işin ilginç tarafı Birleşmiş Milletler Libya'ya silah ambargosu uyguluyor. Niye? Bu terör grupları burada başta DAEŞ, El-Kaide gibi diğer gruplar da buralarda zamanında yer tutmaya çalıştığı için bir silah ambargosu uyguluyor. Ama geçen hafta biz şunu gördük, bir skandal ortaya çıktı. Nedir? İşte ulusal hükümetin yapmış olduğu operasyonda Birleşik Arap Emirlikleri menşeili birçok silah bulundu. Ve bu silahlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne Amerika Birleşik Devletleri tarafından satılmış ve çok son model silahlar bunlar. Yani son model bir silahın bir terör grubunun elinde olması gerçekten dünya açısından çok düşünülmesi gereken bir durum. Ve bu konu Birleşmiş Milletler'e geliyor. Dün mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi normal olağanüstü bir şekilde toplandı. Bu biliyorsunuz bir de General Hafter bir mülteci merkezini vurdu ve 50'nin üzerinde kişi mülteci orada. Afrikalı mülteciler var. İşte diğer bölgelerden gelen mülteciler var. Öldüler. Bunu kınamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün karar alamadı. Niye karar almadı Arzu Türkdoğan? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi ABD'den cevap beklediğini dile getirdi toplantıda. Cevabın ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii Washington'dan cevap beklediğini dile getirince beklediler diğer üyelerde. Ama cevap bir türlü gelmeyince yani Birleşmiş Milletler koskoca dünyanın en büyük işte uluslararası örgütünün bir güvenlik konseyi cevap alamadığı için Washington'dan bir karar da alamadı. Hı hı. Dünyanın durumu gerçekten işler acısı bir durum ve bunda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir payı var. Zaten işte Tuna Şanlı'nın da söylediği gibi temsilciler meclisinde ve senatoda özellikle Amerika Birleşik Devletleri menşeili silahların Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Libya'ya gönderilmesi ve orada yakalanmasıyla birlikte bir tasarı sunuyorlar bunlar. Ve bu tasarıya göre bununla ilgili bir soruşturma istiyorlar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışının yasaklanmasını istiyorlar. Çünkü bu bir suç, ihlal edildi. Çok ilginç bir gelişme oldu dün mesela. Birleşik Arap Emirlikleri bu olaydan dolayı tepki gösterip Yemen'deki kuvvetlerini geri çekeceğini açıkladı. Hı hı. Yani Yemen'de biliyorsunuz bunlar Suudi Arabistan'a destek oluyorlar Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ve bu olay ortaya çıkınca ve soruşturma ihtimali ki eninde sonunda soruşturma olacak. Çünkü bu Birleşmiş Milletler'in aldığı kararın ihlali Birleşik Arap Emirlikleri'ni yaptı. Amerika Birleşik Devletleri yapmazsa bu soruşturmayı Birleşmiş Milletler yapacak ya da Avrupa Birliği yapacak. Buna tepki olarak Suudi Arabistan'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği desteği bir anlamda çekmesi anlamında da geliyor bu. Yemen'deki askerlerini çekiyorum dedi. Yani diyor ki siz bana eğer böyle soruşturma açarsanız ben de size işte diğer bölgelerde destek vermem anlamında. Aslında orada bir de şu mesaj var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Silahı ben göndermiş olabilirim diyor. Libya'ya ama bu silahı göndermemi kim istedi diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne de o Yemen'deki askerlerimi çekeceğim derken bir mesaj veriyor aslında. Gerçek suçluyu ortaya çıkarıyor. Yani bana ABD verdi ben de oraya götürdüm manasında. Bu Libya'daki durum gerçekten kritik bir durum. Şimdi zamanında bununla ilgili Rusya özellikle itiraz ediyordu Kaddafi döneminde. Ama demokrasi denerek Rusya o dönemde ikna edilmişti. Ama sonra operasyonlarla birlikte gördük ki tıpkı Irak gibi Libya'da demokrasi gelmedi. Ölüm geldi. İşte vahşet geldi. İnsanlar yerlerinden edildi. Yani Batı'nın demokrasi anlayışı zaten şeyde doğuda ya da Afrika'da, Orta Doğu'da demokrasi dediği zaman anlayın ki kaos, ölüm, bomba, yıkım, açlık, susuzluk, cinayet bunları aklımıza gelmesi gerekiyor. Bunları anlıyoruz artık Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi anlayışına. Dün mesela Putin Libya ile ilgili açıklama yaptı. Dedi ki Libya'da biz herhangi birisinin tarafını tutmuyoruz. Hatta Libya'ya karışmıyoruz. Çünkü zamanında biz kandırıldık Libya konusunda. Şimdi Libya'da biz taraf değiliz ama Libya'da bir hükümetin olmasını, insanların rahat, huzurlu ve mutlu yaşamasını istiyoruz diye bir açıklama yaptı. Şöyle bir yanlış algı var belki. İşte Rusya'nın General Hafter'i desteklediği ile ilgili. Çünkü onunla ilgili de General Hafter daha önce Akdeniz'de bir Rus uçak gemisinde Amiral Kuznetsov'da resmi törenle karşılanmıştı. Ondan dolayı sanki Rusya'nın General Hafter'i desteklediğine dair bir kanı var. Ama ben bu kanının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Rusya General Hafter'i desteklemiyor. O anlamda bu Rusya, Libya konusunda biraz geride duruyor. Olayı dışarıdan izlemek istiyor. Avrupa'da da ilginç bir durum var. İtalya çok ilginçtir. İtalya General Hafter'i desteklemiyor. Türkiye ile birlikte hareket ediyor ve buna en çok, en sert tepki veren ülkelerden iki tanesi kimdir derseniz, birisi Türkiye, ulusal hükümetin yanında, Trablus hükümetin yanında. Birisi de İtalya, onlar da Trablus hükümetin yanında. Ama General Hafter'e destek veren ülkeler içerisinde Fransa ilginçtir. Fransa yani Libya'da uzun süre hani Kaddafi dolayısıyla bir takım ekonomik çıkarlar elde etmişti. Hatta Sarkozy'nin seçim propagandasında Kaddafi'nin o dönemde yaklaşık bir 15 milyon dolarlık bir rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. Sarkozy bundan dolayı yargılanmıştı. Libya'da bir etkinliği vardı ama niye General Hafter'i destekliyor, bu da ilginç. Ama General Hafter'in en çok yardım aldığı kim derseniz Mısır hükümeti. Mısır'la, çünkü onun hakim olduğu yerler Mısır'a yakın olduğu için sanki şöyle bir durum var. Yani Mısır General Hafter'i desteklerken Libya için desteklemiyor. Sırf Türkiye'ye düşmanlığı amacıyla, Türkiye'yi zor duruma bırakmak için General Hafter'e silah yardımında bulunuyor. Sadece silah yardımında bulunmuyorlar. Afrika'dan paralı askerleri buraya çok ucuza, 5-10 dolara işte savaştırabiliyorlar. Onları savaştırıyor ama Libya'da durum ilginç. Türkiye açısından Libya neden önemli, onu söylemek lazım. Yani Türkiye şöyle düşünebiliriz. Türkiye neden Libya'ya yardım ediyor? Önce şunu söyleyeyim. Tarihte Osmanlı döneminde Osmanlı'nın Afrika'da, Akdeniz'e en son terk ettiği ülke Libya. Niye Libya? Çünkü Libya ile Türkiye karasuları çok birbirlerine yakın. Eğer Libya'da Türkiye'ye düşman bir sistem iş başına gelirse, o zaman Türkiye'nin karasuları tamamıyla tehdit edilebilir, tehlikeye girebilir, bir güvenlik söz konusu olabilir. Osmanlı döneminde de Libya bu anlamda çok önemliydi. İlk fethedilen topraklardan birisiydi. İşte Barbaros Hayrettin Paşa döneminde. Şimdi de Türkiye'nin Libya'yı Türkiye karşıtı bir hükümetin eline geçmemesi adına mutlaka stabil tutması gerekiyor. Diğer bir anlam ise bundan işte Kaddafi döneminde biz ekonomik anlamda dış ticaret açısından Libya'ya çok büyük mal satıyorduk. Ve bizim önemli inşaat şirketlerinden tutun petrol şirketlerine kadar milyarlarca dolarlık bir ihale alıyordu Libya'dan. O anlamda hem Osmanlı döneminden kalma hem de Cumhuriyet'le birlikte son 1990'lar ve 2000'lere kadar yüksek bir ticaret hacmi var. Bu nedenle de Türkiye Libya'yı Mısır etkisine ya da Yunanistan etkisine ya da Güney Kıbrıs Rum etkisine ya da Amerika Birleşik Devletleri etkisine girebilecek bir hükümetin eline teslim etmek istemiyor. Çünkü son 2-3 yıldır Türkiye artık Milli Güvenlik Komiseri ile birlikte düşmanı ya da tehlikeyi sınır içerisinde karşılamıyor. Sınır dışında karşılıyor ki halk içeride bombalamalarla, işte suikastlerle zarar görmesin diye artık sınırlarımız dışında biz terörle mücadele ediyoruz ya da tehlikeyi sınırlarımız dışında engellemeye çalışıyoruz. Bu anlamda doğru bir yaklaşım. Yani Türkiye mutlaka Libya'da olması lazım. Türkiye mutlaka Irak'ta olması lazım. Türkiye mutlaka Kıbrıs'ta olması lazım. Suriye'de olması lazım. Karadeniz'de olması lazım. Balkanlar'da olması lazım. Yoksa Türkiye buralarda olmazsa o zaman düşman sizin içerisine girecek. İçeriden Türk, Kürt, Yahudi, Ermeni, Hristiyan, Müslüman, Alevi, işte Sünni, bu gibi karmaşalarla sizi birbirine düşürecektir. İçeride bir mücadele devam edecektir. Bunu kısaca ancak bu kadar özetleyebiliriz.
Peki, evet. Şimdi bir de gündeme baktığımızda bir aslında önce devlet sırrı olacak, açıklanmayacak denen bir olay var. Rusya'da Rus Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen bir su altı araştırma gemisinde çıkan bir yangın. Ama sonrasında bu yangının sebebiyle ilgili Rus yetkililerden açıklamalar geldi. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? değerlendireceksiniz?
Hala devlet sırrı Rusya'da. Önce onu söyleyeyim.
Yani sadece sırrı, bir miktar mı açıklandı o zaman?
Sadece olayın hani şey olarak kazanın sebebi ve bununla ilgili o kişiler, ölen kişilerin sayıları gibi bir şeyler açıklandı. Ama ölen kişilerle ilgili bunların ne yaptığı, görevi ne olduğuyla ilgili gazetelerde ya da televizyonda yayın yapılamaz.
Hı hı.
Çünkü 14-15 kişi öldü aslında, hı hı, orada. Biz 14 açıklandı ama sonra bir kişi daha eklendi, 15 oldu.
Evet.
Bu Rusya açısından gerçekten kritik gemilerden birisiydi. Nükleer güçte çalışan bir gemi. Tamam, çok yeni teknolojiye sahip değil. Çünkü ama genel anlamda Sovyetler Birliği döneminden kalma, özellikle Arktik bölgesinde, Baltık bölgesinde çok iyi araştırmalar yapan bu bir istihbarat gemisi. Yani denizlerde istihbarat toplayan bir gemi ve bunun içerisinde çalışan uzmanlar da Rusya'nın en kalifiye elemanları, bu konuda en iyi yetişmiş elemanları. O nedenle zaten gemiyle ilgili bir devlet sırrı yok. Çalışan kişilerle ilgili devlet sırrı var. Mesela bunlardan iki tanesi çok ender verilen Rusya kahramanı unvanına, madalyasına sahip. Yedi tanesi de çok üst düzey görevli. Yani 9 kişi var ki burada. 9 kişi, 15 kişiden 9 kişi Rusya açısından önemli görevlerde bulunmuş ve başarmış. Bu anlamda bunları başarmış. Madalyayla ödüllendirilmiş insanlar. Murmansk civarında araştırma yaparken gemide yangın çıkıyor. Nükleer bir gemi ama işin ilginç tarafı yangın nükleer güce ulaşmamış. Yani orada bir radyasyon sızıntısı ya da herhangi bir karmaşa yok. Çok hızlı bir şekilde müdahale edilmiş ve bir şekilde söndürülmüş. Hatta şöyle deniyor, Rus bazı bloglarda okuduğum kadarıyla Rusça, o ölen insanlar aslında kurtulabilecekken, normalde isteselerdi hani kaza olduğunda bir anda kurtulabilecekken, o yangının nükleer güce erişmemesi için kendilerini bir şekilde feda etmişler. Yani
yangını söndürmeye,
evet, yangını söndürmek ve o nükleer sızıntı olmasın, ulaşırsa işte bu çok büyük bir felakete neden olabilir diye, o anlamda o yangını söndürmek için bir şekilde kendilerini feda etmişler. Ya yani ölmüşler, yani ölümü bir şekilde göze almışlar. Hı hı. Böyle açıklama var. Yani bu Rus donanması içerisinde belki Belgograd'dan sonra, Belgograd ki dünyada en büyük denizaltılardan birisi, Rusya'nın son dönemde denize indirdiği son yıllarda, ondan sonra en kritik görevler yapan ikinci gemiydi bu. O anlamda bir kaza oldu ama işin ilginç tarafı, Rusya bunu kendi karasularında bir araştırma yaparken olduğunu dile getiriyor. Ama bir takım Avrupalı ülkeler bu denizaltının aslında Rus karasularında değil, uluslararası Norveç gibi bazı ülkelerin karasularında araştırma yaparken kazaya uğradığını, ama Rus güçlerinin o kazaya uğrayan gemiyi çekerek, hı hı, kendi karasularına çekerek bir şekilde kendi karasularında gibi gösterdiğini dile getiriyorlar. Hı hı. Bu da bir tartışma konusu.
Hı hı.
Ama biz bunu Rusya, eğer ben kendi karasularımda oldu kaza diyorsa, kendi karasularında olmadığı ile ilgili diğer ülkeler bunu ispat etmesi lazım. Yani çünkü iddianın sahibi bunu ispat etmesi gerekiyor. O anlamda diğer ülkeler bunu ispat edebilir mi? Ben zannetmiyorum. Çünkü niye? Bu gemi Avrupa'da belki de bu teknoloji yok. Yani bir Almanya'da, denizaltı konusunda Almanya çok gelişmiş mesela tarihten beri. Bu çok derine inen bir denizaltı olduğu için çok derinde bu geminin, bu denizaltının hani karasularını ihlal etmedi mi diye tespit etmek güç değil. Bu denizaltıyı zaten radarda tespit edemiyorsun çok derinde yüzdüğü için. O anlamda bu tartışmada bir şekilde kapanacak gibi gözüküyor. Ama bu özellikle geminin denizaltının olduğu bölge, Murmansk bölgesi, Arktik yani Kuzey Buz Denizi bölgesi, Baltık bölgesi son dönemde özellikle denizaltı savaşında sahne oluyor. Başta İngiltere olmak üzere Almanya'nın da bölgeye kendi denizaltılarını sevk ettiğini, İngiltere'nin yavaş yavaş bölgeye denizaltılarını yığmaya başladığını, bu anlamda da Rusya ile Batı arasında, bazı bir takım Avrupa ülkeleri arasında, hatta geçen 15 gün önce iki tane Amerikan denizaltısının bölgede Ruslar tarafından tespit edildiği ve izlendiği ile ilgili basına bir takım fotoğraflar yansımıştı. Yani bir istihbarat ve güvenlik mücadelesi, rekabeti, birbirini test etme mücadelesi, savaş öncesi oyunlar diyoruz biz buna. Ya da savaş oyunları da diyor bazıları. Kuzeyde bu tür oyunlar devam ediyor. Bunu yaparken de buna benzer kazaların olması, bundan sonra daha çok görebiliriz.
Evet,
bu tür kazalar.
Evet, önemli gelişmeler. Bize geldiğimizde epeydir konuştuğumuz S-400 başlığı ile ilgili son gelişmeler yine konuşuluyor, tartışılıyor. Şimdi S-400'ler artık teslim aşamasına geldi. Onunla ilgili haberler var. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları var. S-400'leri haftaya göreceksiniz dedi.
Kesinlikle.
İsmail Demir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün yaptığı açıklamada biz bu S-400'leri aktif olarak kullanacağız dedi. Çünkü gelir ama aktif olarak kullanılmaz tartışması da vardı. Ona da bir anlamda nokta koyulmuş oldu. Yapılacak yaptırımlarla ilgili az çok bilindiğini söyledi İsmail Demir. Başta zorlasa bile önümüzdeki süreçte savunma sanayimiz güçlenecektir dedi. Nasıl değerlendireceksiniz?
İsmail Demir'in açıklamasından başlarsak, İsmail Demir çok önemli bir vurgu yaptı. Doğru. Bakın, Türkiye ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'ya girdikten sonra hep NATO'ya bağımlı kalmış. Tabancasından tutun bıçağına kadar NATO'dan satın almış. Bunları üretmeyi düşünmemiş. Ama ne zaman ki Kıbrıs harekatıyla birlikte mesela Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta bize silah ambargosu uyguladıktan sonra Aselsan ortaya çıkmış. Yani Aselsan'ın ortaya çıkması mesela Kıbrıs harekatıyla alakalı bir şeydir. Kırıkkale'deki silah fabrikasının ortaya çıkması, Kıbrıs'ta bize silah ambargosu uygulanması dolayısıyla ya biz nasıl yapacağız, ne yapacağız deyip bu tür şirketler kurulmuş ve silah üretmeye, teknoloji üretmeye başlamışlar. Irak Savaşı'nda yine aynı durum söz konusu. Suriye'de o dönemde PKK-PYD ile PKK ile mücadele edilirken bize 80'lerde başlayan süreçte İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nden biz İHA almaya çalıştık. Bize önce verdiler, sonra sistemleri bozdular, vermediler falan derken bu böyle olmuyor, biz kendimiz üretelim dedik. Şimdi dünyanın en iyi teknolojisine sahip İHA'lara, SİHA'lara sahibiz. Aynı şey işte donanmayla ilgili. Bize uçak satmadı Amerika Birleşik Devletleri. Gemi satmadı, savaş gemisi. Biz şimdi kendimiz yapar hale geldik. Bu durum doğru. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye eğer silah ambargosu uygularsa, Türkiye ama Rusya'yla, ama Çin'le, ama Hindistan'la, ama Pakistan'la ortak yeni silah teknolojilerine 5-10 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde ulaşabilir. Yani bu ABD bize yaptırım uygulayacak, aman bu şey yapalım, bunları almayalım anlayışı doğru bir anlayış değil. Türkiye bunu ihtiyaç duyuyor, S-400'e ve alması lazım. Pazar günü S-400'ler yola çıkıyor. Yani bu pazar S-400'ler yola çıkıyor. St. Petersburg'da üretildi. Astrağan'da testleri yapıldı. Ve testlerinde başarıyla S-400'lerin çalıştığı görüldü Türk uzmanlar tarafından. Ve bu pazar günü paketlenerek yola çıkacak. Ümit ediyorum ki pazar günü zannedersem 8'i oluyor. Yani 9'unda ya da 10'unda Türkiye'de olmuş olacak bu. Yani benim anladığım özellikle bugün basına da yansıyor. Başta Hürriyet olmak üzere basında işte bunların barış döneminde pasif olacağı ama savaş döneminde aktif hale getirileceği ile ilgili öyle bir durum yok. Türkiye tehdidi hissettiği anda bunlar anında zaten 30 dakika içerisinde aktif hale gelebiliyor bunlar. Yani 30 dakika içerisinde siz kuruyorsunuz ve aktif hale getiriyorsunuz. O anlamda her zaman aktif hale gelebilecek bir durumda. Bir de ben şunu söylüyorum, yani S-400'lerin aktif mi, pasif mi, nerede, nasıl kullanılacağını askerler karar verecek. Yani Türk Silahlı
Kuvvetleri. Bir tehlike varsa.
Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askerler karar verecek ki geçen hafta bu S-400'den sorumlu bir albay komutan olarak Ankara'da göreve başladı. Yani o ve onun ekibi, uzman ekibi tehdidi nerede hissederse bu silahları aktif olarak kullanabilecekler. O anlamda hani sivillerin de sık sık bu S-400 konusundaki tartışmaları ya da açıklamalarını ben doğru bulmuyorum. Biraz askerlere bırakmak lazım artık bu durumu. Ve askerler açıklama yapsın. Askerler kullanır mı, kullanmaz mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bununla ilgili zaten gerekli açıklamaları yapıyor. O anlamda da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ambargo uygular mı, uygulamaz mı? Şöyle bir ihtimal var. Temsilciler Meclisi Senato şey kararı alsa bile, yaptırım kararı alsa bile Trump'ın bunu uygulamama, erteleme ya da çok mesela bir şirkete yaptırım uygulama gibi hakkı var. Çünkü katsa yaptırımlarını devlet başkanı olarak o kendisi onaylayıp kararı ilan ettiği için o anlamda Trump'ın böyle bir ihtimal, ben böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyorum. Trump hani inisiyatifi eline alıp Senato'ya rağmen, Temsilciler Meclisi'ne rağmen, Türkiye'yi kaybetmemek adına, Pentagon'a rağmen hem de Türkiye'yi kaybetmemek adına böyle bir yola girebilir. Sanki yani iki tarafta ya biz istedik de işte hani Amerika bile yaptırımı uyguladık deyip kamuoyunu işte bir şekilde sakinleştirdik. Türkiye'de biz S-400 aldık. Amerika Birleşik Devletleri ile işte tehditlerine boyun eğmedik manasında bir ara formülle bu durumu geçiştirecekler. Ama iki ülkenin hani çok da fazla krize gireceği bir durum şimdilik gözükmüyor.
Peki bakalım gelişmeler ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
programımıza
efendim,
katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.